Ayrım 83.
Şimdiden açığa çıkmış olan bir nokta şudur ki, savunma reformuna ilişkin çekişmeler büyük ölçüde Birleşik Devletler'in yapmak durumunda kalabileceği savaşın türü konusundaki farklı varsayımlardan kaynaklanmaktadır. Ama ya yetkili kimselerin varsayımları yanlış olursa? Sistemin yeterliği konusunda belirmiş olan ve Amerika'ya gücünün yeniden kazandırılması kampanyasının güçlü destekçileri tarafından bile dile getirilen bir başka önemli kaygı ise bugünkü karar mekanizmasının uygun bir yüksek stratejinin yürütülmesine imkan verip vermeyeceğidir. Böyle bir şey yalnızca deniz stratejisine karşı ortaklık savaşı tartışmalarını azaltmak için askeri politikalarda daha büyük bir tutarlılık sağlanması anlamına gelmeyecek, Washington'da politikaların oluşturulmasında büyük ölçüde görülen bürokratik iç kavgalar yerine, Birleşik Devletler'in uzun vadeli politik, ekonomik ve stratejik çıkarlarından bir sentez yapılmasını da gerektirecektir. Bunun sık sık dile getirilen bir örneği, Birleşik Devletler'in ulusal çıkarlarını güçlendirmek ya da savunmak üzere ülke dışındaki kuvvetlerini nasıl ve nerede kullanması gerektiğine ilişkin ve çok sık olarak ortaya çıkan kamuya açık çekişmedir. Dışişleri Bakanlığı ülke çıkarlarını tehdit edenlere açık ve kararlı karşılıklar verilmesini istemekte, Savunma Bakanlığı ise özellikle Lübnan'daki kötü yenilgiden sonra özel koşullar olmadıkça deniz aşırı bölgelerde olaylara bulaşmak istememektedir. Ama bu tutuma ters düşen bir biçimde Pentagon'un Rusya ile olan silah yarışında önemli müttefiklerine danışmadan tek yanlı kararlar almayı tercih ettiğini gösteren örnekler de vardır. SDI programı SALT 2'den vazgeçmek gibi. Bu ise Dışişleri Bakanlığı için sorunlar yaratmaktadır. Ulusal Güvenlik Konseyi'nin özellikle de tek tek ulusal güvenlik danışmanlarının rolü konusunda bir takım belirsizlikler ortaya çıkmıştır. Orta Doğu'ya ilişkin politikalarda tutarsızlıklar olmuş, bu durum kısmen söz gelimi Filistin sorununun kolayca denetlenemez oluşundan kaynaklanmış ama aynı zamanda Birleşik Devletler'in Rusların bu alana sızmalarına karşı tutucu, Batı yanlısı Arap devletlerinin desteklenmesinde gördüğü stratejik çıkarın, çoğu kez ülkenin kendi içindeki İsrail yanlısı lobinin iyi teşkilatlanmış muhalefetine toslayarak engellemesi yüzünden de olmuştur. Amerika'nın diplomatik çıkarlarını savunmak üzere ticari boykotlar ve teknoloji transferi ambargolarından dış yardımlar, silah satışları ve tahıl satışlarına kadar ekonomik araçların kullanılması konusunda da bakanlıklar arasında çekişmeler olmuştur. Bunlar ülkenin 3. Dünya, Güney Afrika, Rusya, Polonya, AET ve benzerine göre yönelik politikalarını etkilemektedir. Ve bu politikalarda da kimi zaman eşgüdümsüzlük örnekleri ve çelişkiler görülmüştür. Aklı başında hiç kimse, dünyanın başına dert olan pek çok dış politika sorununun hepsinin de belli ve hazır birer çözümü bulunduğunu savunamaz. Öte yandan, ülkedeki karar oluşturma sistemi içinde sık sık anlaşmazlıklar çıkmasının uzun vadeli, Amerikan çıkarlarının korunmasına yardımcı olmadığı da açıktır. Bütün bunlar durumu daha karamsar bir gözle eleştirenleri Washington'daki karar mercilerinin çalışmalarına ortam oluşturan genel politik kültüre ilişkin bir takım sorular sormaya itmiştir. Bu ise burada derinlemesine araştırılmayacak kadar geniş ve karmaşık bir konudur. Ama gittikçe daha çok işaret edilen bir nokta şudur ki yüksek stratejisini dünya meselelerinde ortaya çıkan daha geniş denetlenmesi mümkün olmayan değişikliklerin ışığı altında yeniden belirlemek ihtiyacında olan bir ülke için dış politikalar oluşturma mekanizmasını 2 yılda bir felce uğratır görünen bir seçim sistemi yararlı olamayabilir. Böyle bir ülkeye nitelikleri gereği hepsi de şu ya da bu tür bir politika değişikliğine karşı ön yargıları olan çeşitli lobicilerden, politik eylem komitelerinden ve başka çıkar gruplarından gelen olağanüstü baskılarda yarar getirmeyebilir. Ne de hayati ama karmaşık nitelikli uluslararası ve stratejik sorunların bu tür konular için yeri ve zamanı dar, raison d'être'de önce para kazanmak ve izleyici çekmek ve ancak ikincil olarak bilgilendirmek olan kitle iletişim araçları yoluyla ve bu araçların niteliği gereği basitleştirilmesi yardımcı olabilir. Amerikan toplum kültüründe hala güçlü olan kendi kabuğuna çekilme isteği de yararlı değildir. Bu istek ulusun ıssız topraklar üzerinde yaşanan geçmişi düşünülürse anlaşılabilir bir şeydir. Ama bugünün karmaşık bütünleşmiş dünyası ve başka kültürler ve ideolojilerle uzlaşma sağlamaya engeldir. Son olarak da anayasal yetkiler ve karar alma yetkilerinin birbirinden ayrılmış olması da ülkeye her zaman yardımcı olmayabilir. Bu ayrılık ülkenin 200 yıl önce coğrafi ve stratejik açıdan dünyanın geri kalan bölümünden tecrit edilmiş olduğu ve dış politikayı gerçekten ilgilendiren bir iki konu üzerinde görüş birliği sağlamak üzere yeteri kadar zaman bulabildiği sıralarda amaçlı olarak getirilmişti. Ama bu tür kısıtlamaların daha az olduğu ülkeler karşısında hızla karar vermesi istenen bir global süper güç haline geldikten sonra bu sistemin işleyişi daha zor olabilir. Bunlardan hiçbiri tutarlı uzun vadeli bir Amerikan yüksek stratejisinin uygulanması konusunda aşılamaz bir engel oluşturmamaktadır. Ancak bunların üst üste yığılan ve karşılıklı olarak işleyen etkileri, eğer özel çıkarlara zarar veriyor ve bir seçim yılına rastlıyorsa, gerekli olan politika değişikliklerinin yapılmasını çok daha zor hale getirmektedir. Bu yüzden de 21. yüzyılı karşılayacak etkili bir genel Amerikan politikası, en zorlu sınavını burada kültür ve iç politika alanında verecektir. Amerika'nın global çıkarlarının savunulmasında araçlar ve amaçlar arasında doğru bir ilişki kurulması konusuyla ilgili son nokta, ülkeyi zorlayan ve çok çeşitli oldukları için karar mercilerine ulusal politikaların oluşturulmasında son derece büyük sıkıntılar veren ekonomik tehditlerle ilgilidir. Amerikan ekonomisinin olağanüstü genişliği ve karmaşıklığı, bütün kesimlerinde olup bitenleri özetlemeyi zorlaştırmaktadır. Hele dışarıya böylesine çelişkili sinyaller gönderdiği bir dönemde, gene de bir önceki bölümde anlatılan özellikler hala sürmektedir. Bunlardan ilki, ülkenin yalnızca tekstil, demir ve çelik gemi yapımı ve temel kimyasal ürünler gibi daha eski imalat dallarındaki dünya üretimiyle değil, bu düzeydeki sanayi teknoloji mücadelesinin nihai sonucunu değerlendirmek daha zor olmakla birlikte, robot yapımı, uzay sanayi, otomobil, imalat makineleri ve bilgisayar alanlarındaki global paylar açısından bakıldığı zaman da nispi bir sanayi gerileme içinde oluşudur. Bunların ikisi de çok büyük sorunlar doğurmaktadır. Geleneksel ve temel imalatta Birleşik Devletler ile yeni sanayileşen ülkeler arasındaki ücret cetvelleri farkı herhalde hiçbir verimlilik öneminin kapayamayacağı kadar büyüktür. Ama geleceğin teknolojileriyle ilgili yarışta kaybetmek, eğer böyle bir şey gerçekten olursa, daha da feci sonuçlar doğuracaktır. Söz gelimi 1985 sonunda Kongre'ce hazırlanan bir raporda, Birleşik Devletler'in yüksek teknoloji ürünleri alanındaki ticaret fazlasının 1980'de 27 milyar dolarken 1985'te ola ola 4 milyar dolara düştüğü ve hızla açık verme noktasına gittiği bildiriliyordu. Gerilemenin görüldüğü ve pek çok yönden daha az beklenir olduğu ikinci sektör ise tarımdır. Daha 10 yıl öncesi bu konunun uzmanları beslenme ile ilgili taleplerle tarım verimi arasında korkutucu bir global dengesizlik olacağını tahmin etmekteydiler. Oysa bu kıtlık ve felaket senaryosu güçlü iki tepki uyandırmıştır. Bunlardan ilki Amerikan tarımına yapılan ve deniz aşırı ülkelere gittikçe daha büyük miktarlarda yiyecek satışı gerçekleştireceği beklentisiyle körüklenen muazzam yatırımlardı. İkinci olarak da 3. dünya ürün verimlerini bilimsel yollarla arttırmak üzere giderleri Batı dünyası tarafından karşılanan geniş çaplı araştırmalar yapılmış ve bunlar öylesine başarılı olmuşlardır ki bu tür ülkeler arasından giderek artan sayılarda yiyecek ihracatçıları çıkmış, dolayısıyla da bunlar Birleşik Devletler'e rakip olmuşlardır. Bu iki eğilim AYT'nin fiyat destekleme sistemi sayesinde önemli bir tarım fazlası üreticisi haline dönüşmesinden ayrı olarak gelişmiş ama bu oluşumla aynı zamana rastlamıştır. Bunun sonucunda da uzmanlar artık dünyanın yiyecek maddeleri içinde yüzmesinden söz etmektedirler. Bu da tarım ürünleri fiyatlarında ve Amerika'nın yiyecek ihracatında aşırı düşmelere yol açmaktadır. Böylece de pek çok çiftçi tarımın dışına itilmektedirler. O halde bu ekonomik sorunların Amerikan ekonomisinin birçok sektöründe ve iş adamları, sendikalar, çiftçiler ve çiftçileri temsil eden kongre üyeleri arasında korumacılık düşüncesi yanlılarında artış olmasına yol açması şaşırtıcı değildir. Edward dönemi İngiltere'sinde tarife reformunun yarattığı çalkantılar sırasında olduğu gibi korumacılığın arttırılmasını savunanlar, yabancıların haksız uygulamalarından Amerikan piyasasında üretim maliyetinin altında fiyatlarla dumping yapılmasından ve yabancı çiftçilere sağlanan çok büyük para desteklerinden yakınmaktadırlar. Onlara göre bu durumda verilecek tek karşılık, BD yönetimlerinin ticaretteki laissez-faire politikayı terk etmeleri ve sert karşı önlemler getirmeleri olabilir. Bu tür tek tek yakınmaların çoğunun aslı vardır. Japonların Amerikan piyasasına maliyet fiyatının altında silikon yonga göndermeleri gibi. Ancak korumacılıktan yana olanların çoğalması, daha geniş anlamda Birleşik Devletler'in önceden rakipsiz olan imalat üstünlüğünün aşınmaya uğradığını da göstermektedir. Orta Victoria dönemindeki İngilizler gibi Amerikalılar da 1945'ten sonra serbest ticaret ve açık rekabetten yana olmuşlar ve bunu yalnızca global ticaret ve zenginliğin böylelikle artacağını savundukları için değil, korumacılığın terk edilmesinden yararlanmaya en yakın olanların kendileri olduğunu bildikleri için de yapmışlardır. 40 yıl sonrasında ise bu güvenin zayıflaması yüzünden düşüncelerde iç pazarın ve yerli tüketicinin korunmasından yana beklenebilir bir değişme olmuştur. Ve daha önce İngiltere örneğinde olduğu gibi mevcut sistemin savunucuları artırılan gümrük tarifelerinin yerli ürünleri uluslararası alanda daha az rekabet edebilir hale getirmekle kalmayacağına, bunun yanı sıra çeşitli dış yankılarda uyandırabileceğine işaret etmektedirler. Global nitelikli bir gümrük tarifeleri savaşı, Amerika'nın ihracatına indirilecek darbeler, yeni sanayileşen bir takım ülkelerin paralarının zayıflaması ve 1930'lu yıllardaki ekonomik bunalıma geri dönüş. İmalat sanayini ve tarımı etkileyen bu zorlukların yanı sıra, ülke maliyesinde de daha önce görülmedik çalkantılar yaşanmaktadır. BD sanayi ürünlerinin ülke dışında rekabet edemez hale gelişiyle, tarımdaki ihraç ürünlerinin satışlarında ortaya çıkan gerileme bir araya gelerek, görünür ticarette insanı şaşkınlık içinde bırakan açıklara yol açmıştır. Bu miktar 1986 Mayıs'ına kadar olan 12 aylık dönemde 160 milyar dolardır. Ancak bundan daha ürkütücü olan nokta şudur ki, böyle bir açığın Amerika'nın görünmezlerden elde ettiği kazançlarla kapatılması artık mümkün değildir. Böyle bir yol, olgun bir ekonominin başvurabileceği geleneksel çözüm yoludur 1914 öncesinin Büyük Britanya'sı gibi. Tam tersine, Birleşik Devletler için masraflarını çıkarmanın tek yolu, dışarıdan gittikçe daha büyük miktarlarda sermaye ithal etmek olmaktadır. Bu durum, Birleşik Devletleri birkaç yıl gibi kısa bir süre içinde dünyanın en büyük alacaklı ülkesi olmaktan çıkararak dünyanın en büyük borçlu ülkesine dönüştürmüştür. Bu sorunu ağırlaştıran pek çok muhalifin gözünde ise bu sorunu yaratan şey, bizzat BD hükümetinin yürüttüğü bütçe politikaları olmuştur. 1960'lı yıllarda bile Washington'ın eğilimi, artan savunma maliyetinin ve sosyal programların giderlerini karşılamak üzere ek vergiler getirmek yerine bütçe açığı finansmanına güvenmek olmuştur. Ancak Reagan yönetiminin 1980'lerin başlarında aldığı kararlar, yani başka alanlarda federal harcamalarda önemli indirimler olmaksızın savunma giderlerinde geniş ölçekli artışlar olması, buna ek olarak vergilerde meydana gelen epeyce büyük düşüşler, tablo 49'da da görüldüğü gibi bütçe açığında bunun sonucu olarak da ulusal borçlarda olağanüstü yükselmelere sebep olmuştur. Tablo 49 BD federal açık borç ve faizleri 1980-1985 milyar dolar olarak. 1980 açık 59.6, borç 914.3, borç faizi 52.5. 1983 açık 195.4, borç 1.381.9, borç faizi 87.8. 1985 açık 202.8, borç 1.823.1, borç faizi 129.0. Ortalığı telaşa veren bazı kimselerin işaret ettiğine göre, bu eğilimlerin böylece sürmesi 2000 yılına gelindiğinde, Birleşik Devletler'in ulusal borcunu 13 trilyon dolara, 1980'dekinin 14 katına, bu borcun faiz ödemelerini de 1,5 trilyon dolara 1980'dekinin 29 katına yükseltecektir. Aslında faiz oranlarının düşürülmesi bu tahminleri de aşağıya çekebilir. Ancak genel eğilim gene de çok sağlıksızdır. Federal açıklar yılda yalnızca 100 milyar dolara indirilebilirse bile, 21. yüzyılın başlarına gelindiğinde ulusal borç ve faiz ödemelerinin birikmesi yüzünden gene de daha önce görülmedik miktarlarda paranın bu yöne kaydırılması gerekecektir. Tarihe bakıldığında borçlarını barış döneminde bu kadar yükseğe çıkaran başka bir büyük güç örneği olarak akla yalnızca 1780'li yılların Fransa'sı gelmektedir. Burada baş gösteren mali bunalım iç politika bunalımının sebeplerinden biri olmuştu. Amerika'nın ticari ve federal açıkları şimdi de dünya ekonomisi içinde yeni bir durumla etkileşim halindedir. Belki de en iyi biçimde uluslararası sermaye hareketlerinin mal ve hizmet ticareti içindeki yerlerinden oynaması diye tanımlanabilecek bir durumla. Dünya ekonomisinde giderek artan bütünleşmeden dolayı hem mamul mallar hem mali hizmetlerdeki ticaret hacmi daha önce hiç olmadığı kadar genişlemiştir ve toplam olarak yılda yaklaşık 3 trilyon dolar tutabilir. Ama bu miktar artık dünya para piyasaları yoluyla olan çok büyük sermaye akışı yanında sönük kalmakta Bir tek Londra'daki Euro-Dolar piyasasının hacmi dünya ticaretinin en az 25 katını bulmaktadır. Bu eğilimi 1970'li yılların olayları, sabit döviz kurlarında değişken kurlara yönelme, OPEC ülkelerinden para fazlası akışı körüklemişse de Birleşik Devletler'in açıkları bunlara hız kazandırmıştır. Çünkü federal hükümet gider ve gelirleri arasındaki derin uçurumu ancak ülkeye Avrupa ve özellikle Japonya'dan çok büyük miktarlarda para çekerek kapayabilmiştir. Başvurduğu bu yol yukarıda değinildiği gibi ülkeyi dünyanın en büyük borçlu ülkesine dönüştürmüştür. Aslında 1980'li yılların başlarında ülkeye dışarıdan para akışı olmasaydı, bu akış doların değişim değerini yukarıya itmek ve Birleşik Devletler'in tarım ve imalat sanayi ürünleri ihracatına daha da zarar vermek gibi biçimsiz bir sonuç doğurmuş olsa bile, Amerikan ekonomisi nasıl ayakta kalabilirdi? Bunu hayal etmek zordur. Ama bu durumda büyük miktarlara ulaşan ve değişken olan bu paralar dolardan uzaklaşıp, doların değerinin baş aşağı gitmesine yol açarsa ne olur gibi rahatsız edici bir soru doğurmaktadır. Öte yandan bu eğilimlerle ilgili öyle açıklamalar yapılmıştır ki, ortalığı telaşa verenlerin BD ekonomisine olanların ciddiyetini abarttıkları ve bu gelişmelerin çoğunun doğal nitelikli olduğunu göremedikleri izlenimi doğmaktadır. Söz gelimi o kadar çok kimse 1970'li yılların sonlarında şişirilmiş fiyatlar ve aşırı faiz oranlarıyla arazi satın almamış olsalardı, Orta Batı tarım kuşağının durumu daha az kötü olacaktı. Bunun gibi imalattan hizmetlere doğru olan hareket anlaşılabilir, tüm ileri ülkelerde olan bir harekettir. Şunu da hatırlamak iyi olur ki, imalat sanayinde istihdam özellikle de fabrika işçisi istihdamı düşse de, BD imalat verimi salt anlamda yükselmektedir. Dünya giderek daha büyük ölçüde madde tabanlı üretimden bilgi tabanlı üretime geçtiği için bu da gene doğal bir eğilimdir. Aynı şekilde Amerikan mali kuruluşlarının büyük sermaye akışı hacmini yönetmek ve bundan kâr etmek üzere Tokyo, Londra ve New York'ta üçlü bir tabana oturan dünya mali kuruluşlarına dönüşmelerinde de bir sakınca yoktur. Bu ancak ülkenin hizmetlerinden gelen kazancını arttırabilir. Kimi zaman büyük miktarlarda gerçekleşen yıllık federal açıklar ve tırmanan ulusal borçlar bile enflasyon dikkate alınınca fazla ciddi olarak ifade edilmemektedir. Ve kimi çevrelerde ekonominin bu açıklardan yolunu bularak kurtulacağı ya da politikacıların ister vergileri yükselterek, ister harcamaları kısıtlayarak veya bu iki yolu birlikte kullanarak açığı kapamak üzere önlemler alacakları inancı vardır. İşaret edildiğine göre açığı çok acele olarak azaltma girişimi önemli bir gerilemeye yol açabilir. Amerikan ekonomisindeki büyüme belirtilerinin daha da güven verici olduğu söylenmektedir. Hizmetler sektöründeki canlanma sayesinde Birleşik Devletler son 10 yıl içinde bundan önceki barış dönemlerinde hiçbir zaman görünmeyen bir hızla iş imkanları yaratmaktadır. Bunun Batı Avrupa'dakinden çok daha büyük bir hızla gerçekleştiği kesindir. Bununla bağlantılı olan bir noktada çalışanlar arasında çok daha büyük ölçüde olan hareketliliğin iş pazarındaki bu tür değişimleri kolaylaştırmasıdır. Dahası Amerika'nın yüksek teknoloji konusundaki büyük kararlılığı, bu yalnız Kaliforniya'da değil, New England, Virginia, Arizona ve ülkenin daha pek çok yerlerinde görülmektedir. İlerisi için üretim veriminde ve böylece ulusal gerginlikte giderek büyüyen artışlar vaat etmektedir. Ayrıca SSCB'ye karşı stratejik bir üstünlük sağlayacaktır. Aslında Amerikan ekonomisinin sunduğu fırsatlar yüzündendir ki, ülke milyonlarca göçmeni çekmeye ve binlerce yeni girişimciyi harekete geçirmeye devam etmektedir. Öte yandan ülkeye doğru olan sermaye selinden de yeni yatırımlar, özellikle de araştırma ve geliştirme alanına yapılacak yatırımlar için yararlanılabilir. Son olarak da eğer global ticaretteki koşullar gerçekten de yiyecek maddeleri ve ham madde fiyatlarında düşmelere yol açıyorsa, bu durumun dışarıdan hala çok büyük miktarlarda petrol, metal cevheri ve benzeri alan bir ülke ekonomisi için yararlı olması gerekir. Çiftçiler ve petrolcüler gibi belli bir takım Amerikan üreticilerine zarar verse bile. Sözü edilen bu noktaların çoğu ayrı ayrı geçerli olabilir. Amerikan ekonomisi çok geniş ve çeşitlilik açısından çok zengin olduğu için kimi sektör ve bölgelerin öbürleri gerilerken büyümesi mümkündür. Bu yüzden de ekonominin tümünü bunalım ya da canlılık gibi geniş kapsamlı genellemelerle nitelendirmek doğru değildir. Ham madde fiyatlarındaki düşüşlere doların 1985 yılı başında sürdürülemeyecek kadar yüksek olan değişim değerinin gerilemesine, faiz oranlarındaki genel düşüşe ve bu üç eğilimin hepsinin enflasyon ve iş güveni üzerindeki etkilerine bakınca bazı iktisatçıların gelecek konusunda iyimser olduklarını görmek şaşırtıcı değildir.
Bununla birlikte konuya yüksek Amerikan stratejisi ve etkili uzun vadeli bir stratejinin üzerine oturmak zorunda olduğu ekonomik taban açısından bakıldığında tablo çok daha az pembedir. Her şeyden önce Birleşik Devletler'in 1945'ten bu yana dünya çapında bir sürü sorumluluk üstlendiği dikkate alınırsa, bu yükleri taşıma kapasitesinin bundan birkaç 10 yıl öncesinde global imalat ve GSMH payının çok daha yüksek gerçekleştiği, tarımının bunalım içinde bulunmadığı, ödemeler dengesinin çok daha sağlıklı, devlet bütçesinin de denk olduğu ve dünyanın geri kalan bölümüne bu kadar ağır borcu bulunmadığı zamanlara göre daha az olduğu bellidir. Daha geniş olan bu çerçeve içinde düşünüldüğünde, bazı siyaset bilimcilerinin Birleşik Devletler'in bugünkü konumu ile önceki dönemlerde gerileyen hegemon devletlerin durumu arasında benzerlik kurmalarında doğru olan yönler vardır. Bu noktada da günümüz Birleşik Devletleri'ndeki dikkatli çevreler arasında yaygın hale gelen kaygı psikolojisi ile Edward dönemi İngiltere'sinde tüm siyasi partilere egemen olan ve ulusal verimlilik hareketi diye adlandırılan gelişmeye yol açan ruhsal durumun açıklaması zor olan benzerliklerine işaret etmek aydınlatıcı olmaktadır.